Neden filmimi çekemiyorum?
Ne çekiyorum?
Peki. Neden filmimi çekemiyorum? Bugün konu Kubilay Tuncer. Aslında sahne sihirbazı.
Evet.
Oyun yazarı, senarist, yönetmen, oyuncu ve akademisyen.
Evet ve sizin arkadaşınız.
Ve benim esasen arkadaşım, hem de 90'lı yıllardan arkadaşım.
Evet, evet.
Ya ilk tanıştığımız günden beri hep böyle bir arada olduk. Belki araya zaman bazen girse bile hep böyle sarıldığımızda sokakta çok sıcak bir şeyimiz oldu.
Bu arada
oldu.
Bir şey söyleyeceğim. İlginç bir şey ama bu hani mesela sermayenin birikimi gibi arkadaşlıklar da büyüyor, aynen, birikiyor ve bizler kültür sanat endüstrisinde böyle çalışan, eden, üreten insanlarız. Sadece yollarımız çakışmıyor. Birbirimizden ilham alıyoruz. Birbirimizi
kesinlikle
tuğla gibi kullanarak.
Kesinlikle.
Böyle bir şey var. İlginç bir şekilde bundan gurur duymamız lazım galiba. Bizim ait olduğumuz dönemdeki insanlar, yani metrekare başına en fazla üretim yine bizde.
Kesinlikle hiç durmuyoruz. Sen de durmuyorsun.
Ben de tabii duramam.
Vallahi seni tanıdığımdan beri Ali'nin, benim oğlumun baş kahramanıydın. Tabii, sihirbazlıklar ve hatta sana gelip böyle yardım
tabii,
ederdi
tabii,
hatırlarsan. Peki sen psikoloji bölümü okudun.
Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da Aydın Kevel Lisesi'nde okuyordum. Burs kazandım. Amerika'ya gittim. Bir sene Amerika'da kaldım. Geldim. ODTÜ'de psikoloji lisansı yaptım. Sonra ODTÜ psikoloji bitirdikten sonra ODTÜ felsefede bilim felsefesi yüksek lisansı yaptım. Sonra da aradan birkaç sene geçtikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde kültürel incelemeler alanında bir yüksek lisans daha yaptım. Benim akademik geçmişim bu.
Aslında onu okuma derken yani psikolojiyi seçme kararın bilinçli bir
tabii,
şey
tabii, miydi? Tabii bilinçliydi.
Peki nasıl biriydin? Ben seni çok merak ediyorum. Aslında nedense bunu hiç konuşmadık ama hani lisede okuyorsun. Yani bu sanatla olan ilişkin nasıldı? Biraz
benim şimdi tiyatroyla olan ilişkim çok doğal bir ilişki olarak gelişti. Benim annem babam çok tatlı insanlardı. Evimizde normal memur falanız ama hani böyle yüksek bir şeyden, imkanlardan bahsetmiyorum ama çok tatlı insanlardı. Kitap okunurdu, tiyatroya gidilirdi. Babam tiyatroyla ilgili bir insandı falan filan. Dolayısıyla doğal hayatımın bir parçası olarak ben kendimi zaten tiyatro, o dünyanın içinde hissettim hep. Amatör bilmem ne falan derken, okul tiyatroları şunlar bunlar derken böyle gelişti. Üniversiteye giderken ben meslek seçerek gitmedim. Yani benim mesleğimin ne olacağını bilmiyordum ama buralarda bir şey yapacağım belliydi. İzninle bir şey söylemek istiyorum.
İstediğin
çünkü insanlar
gibi
şey yapıyorlar. Tabii biraz olsun gençler falan, hani kariyer yapmak isteyen insanlar bizim gibileri diyorlar ki hani bir şeyler söyleyin de şey.
Evet aynen öyle.
Şimdi bizim kuşaktaki insanlar, bizim bazı lükslerimiz vardı. Dönemin getirdiği bazı konforlar da vardı. Dolayısıyla şaşkınlık yapma gibi bir lüksümüz vardı. Hafif arayış marayış. Şimdi öyle değil. Yani daha sert bir hayat falan. Ama bir şey değişti. Şimdi de yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada aslında beceriler önemli olmaya başladı. Yani titirlerden, diplomalardan,
yetkinlikler,
şundan, yetkinlikler. İnan bana, kendi yakın arkadaşlarıma, gençlere onu söylüyorum. Diyor ki ya bugün senin hobin var ya, yarın senin mesleğin olacak yani.
Tabii kesinlikle. Ben %100 aynı fikirdeyim. Ve de şunu da çok net söylüyorum. Hani bugün özellikle sanat alanında diplomanın çok da, yani yaptığın iş kadar varsın, neyi ne kadar ürettiğin ne varsın.
Evet ama bir sürü de yani işi üreten ama gerçek anlamda o işi yapma becerisine sahip olmayan çok insan
kesinlikle
var.
Kesinlikle aynen. Beceri başka bir şey. Peki şunu soracağım. Sihirbazlık.
Evet.
Nasıl yani, bunu psikoloji okurken mi fark ettin? Daha önceden merakın mı vardı?
Yoktu, daha önceden yoktu. 90'ların sonunda yani üniversiteyi bitirirken falan filan tesadüfen Amerikalı sihirbazlarla tanıştım. Amerika'ya gittim. Las Vegas falan, o dünyayı gördüm. Sihirbazlar dünyasında ve çok etkilendim. Unutmayalım, bu YouTube öncesi bir zaman. Tarih
tabii,
öncesi.
Yok öyle şeyler. Zaman. Tabii canım.
Dünyanın kapalı olduğu bir zaman. Şimdi ben onu görünce dedim ki bunun tiyatro açısından çok büyük imkanları var bunun dedim. Yani ve bir taraftan hem onun tekniğini öğrenerek işte tiyatroda kullanabileceğimiz efektler vesaire anlamında düşünüyordum. Bir taraftan da o zaman da ipucunu almıştım. Yani tiyatro antropolojisi açısından anlamının ipucunu almıştım ve yıllar içinde benim görüşlerim burada kristalleşti. Tüm sanatların günün sonunda illüzyondan oluştuğu ortada, öyle değil mi? Bir tablo yapıyorsun iki boyutlu ama orada kaç boyut görüyor insan bakarken gibi. İllüzyon sanatının bir kök sanat olduğunu düşünmeye başladım.
Doğru.
Temel duygular açısından da şöyle bir şey var. Şimdi bizim tabii duygu dünyamız karmaşıktır ama temel duygularımız o kadar değil. Yani korkma, gülme, ağlama, şaşırma, bunlar temel duygularımız. Örneğin kıskançlık değil. Kıskançlığın içinde çok başka ögeler var.
Doğru.
Şimdi mesela korkmayı sinemada yaparsın yani. Onun için korku filmleri doğrudan korkuttuğu için etkilidir. Hala korku filmi diye bir şey olur. İşte gülmek, ağlatmak, korkutmak falan, bunlar tiyatronun, sinemanın şey. Şaşırtmak işi münhasıran sihirbazlığa ait bir şey. Ya vardır ya yoktur, yani arası yoktur sihirbazlıkta. Yani bir sihir oyununa birazcık, aa çok güzel, fena değilmiş falan diyemezsin.
Tabii. Tahmin ediyorum.
O keskinlik de tabii sihirbazlığı kendine özgü bir şey yapmakla kalmıyor. Diğer sanatlarla uğraşan insanlar için de daima bir er meydanı, bir turnusol kağıdı gibi vazife yapıyor.
Çok özel bir isim ve çok ilham verici buluyorum. Her çok zaman, her gördüğümde.
Canım benim.
Ben sinemayla sihirbazlığı bazen yaptığımız işleri de birbirine tabii, çok tabii. benzer tabii, görüyorum. Yani sonuçta bir şeyler yapıyoruz ve bir algının üstüne tabii, tabii. yürütüyoruz. Tabii. Bu bağlamda ne söylemek istersin?
Hikaye anlatıcılık konusunda ayrılıyorlar. Sahne sihirbazlığında daha fragman fragman hikayeler anlatırsın. Bir oyunu yapmak için bir hikaye kurarsın falan filan. Toplam bir hikaye anlatıcılığı na mecbur değilsindir onu yapmaya. Ama sinema hikaye anlatıcılığı üzerine kurulu bir şey. Sinema bir illüzyon yaratmak ama illüzyon yaratmak şey illüzyonu değil sadece. İki boyutu üç boyut yapmak değil. İnsanın o anda sahip olmadığı, içinde bulunmadığı bir gerçekliğin içine kendini aktarabilmesini sağlamak.
Kesinlikle.
Bu şimdi biraz şey aslında biraz transandantal bir şey de yani.
Evet tabii.
Büyüleyici bir tarafı tabii. olması lazım. Bu açılardan öyle ama teknik açıdan konuşursak şimdi temel insan algısının çalışma prensiplerini biz üniversite ders kitabı gibi sahne sihirbazlığında görürüz ve böyle öğretiriz. Dikkat olması için önce yani dikkat şöyle çalışır. Yani önce bir şeye dikkat çekersin. Kubilay derler dikkatin çekilir. Sonra senin takip edeceğin bir şey olması. Bak sana ne göstereceğim dediği zaman takip edersin. Acaba ne gösterecekmiş. Ama merak etmen için onun seninle alakalı bir şey olması lazım. Hikayenin sana dönmesi lazım. Bunu biz dikkat, takip, merak dizgesi diyoruz. Ve çok önemli bir şey. Bu sinemada acayip önemli. Çünkü sinemada başka bir enstrüman daha kullanılıyor. O enstrüman da şu, şimdi insanın bazı şeyleri, kokuları, sesleri, titreşimleri falan filan kaydetmediği çokça durum vardır. Mesela evde bir elektrik kesilir, buzdolabının sesi olduğunu fark edersin. Sinemada bunun gibi böyle subliminal şeylerle
tabii,
doludur.
Tabii.
Yani iyi sinema yönetmenlerinin becerisi aslında o birden çok değişkeni yönetebilme becerisi.
Aynen. Aslında bir taraftan da bir kaosun içinde bir şey yaratma durumu. Çünkü bir farklı var bir de insanla yapılıyor. Yani evet. kendin dışında insana evet, evet. bir takım şeyleri
ama yani
bağlısın.
Şeyler çoğu sinemacılar onlar kendileri görmedikleri bir filmi bize seyretmeye çalıştıkları için hiç tadı olmuyor.
Tabii. Evet evet o çok
büyük
şey olmuyor.
Büyük yönetmenler, büyük sinemacılar filmi önce kendileri görürler.
Sonra.
O gördükleri şeyi oluşturmaya
ama,
çalışırlar.
Ama benim aslında mesela buradan senaryo meselesine geleceğim. Genellikle son yıllarda gelen bana senaryolarda en büyük problem bana betimleme yaparak senaryo geliyor olması.
Bilmiyorlar.
Çünkü bilmiyor. Şimdi senaryo yazma meselesi de tabii başka bir hikaye anlatıcılığı. Yani oradan geldiğinde ki senin bayağı bir şimdi, bu anlamda
tabii,
şeyin
tabii.
var.
Ya, o şimdi ya bilmiyorlar. Yani bilmedikleri için yapamıyorlar. Onun için çok sıkıcı şeylerle karşılaşıyoruz. Zaten en kötüsü de bir insanın neyi bilmediğini bilmemesidir. Tamam mı?
Ya işte o maalesef çok büyük bir problem. Yani evet. Neyi bildiğini zannetmesi
işte
ya da.
Onu o insanlarda da şey çok zor oluyor. Yani anlatması da çok zor oluyor. Bir de çok bilgiyle ilgili şeylerde insanlar nedense her şeyde çok böyle üstlerini almaya da çok meraklı. Evet, halbuki öyle bir şey değil ki. Yani Almanca dersi olsak işte yanlış kurdun cümleyi deriz falan. Yani bunda kişiselleştirecek bir şey yok. Bizim işlerde yüksek bilgi gerektiren işler. Şimdi senaryonun mantığı şu. Senaryolar dramatik edebiyat. Yani işte film senaryosu diyeyim. Film senaryosu sonuç olarak birilerinin bir şey görmesi üzerine dizayn edilmiş bir metin. Demek ki şimdi bir insana bir şey görecekse o gördükleri şeylere bakıp bir şey anlayacak seyirciler.
Tabii.
Sinemayı sinema yapan şey seyircinin problem çözebilmesidir. Seyircinin keşfetmesidir. Seyircinin dahil olmasıdır, anlamasıdır. Kendini iyi hissetmesidir. Şimdi siz görsel olarak bir şeyi anlatamıyorsanız, bunu anlatmanın yollarını bulamıyorsanız zaten senarist değilsiniz. Başka bir şey yapıyorsunuz.
Tabii. Doğru.
Buna bir örnek verelim. Yani şimdi mesela ben burada duruyorum. İki arkadaş konuşuyoruz kafede. Ondan sonra işte çay içiyoruz falan. Oradan da bir kız geliyor. Meğerse o benim işte çok aşık olduğum kızmış. Görünce bir adamla geçerken görüyorum. Çok kötü oluyorum yani. Ben çünkü anlatabiliyorum. Sahne böyle Anlıyorum. Bir sahne. Bize getiriyorlar böyle bir sahneyi yaz diyorsun. Yazıyorlar getiriyorlar. İşte anlatıyor. Öyle oldu böyle oldu. İki arkadaş konuşuyor. Ben ona çok aşıktım da şöyleydi böyleydi. Ay çok sıkıcı. Böyle sinema mı olur?
Evet. Doğru.
Sinema şöyle olur. İki arkadaş oturuyordur. Çay içiyordur. Bir tane kız gelir. Adam adam bardağı elinden düşürür. Burası yanar, burası ah diyemez yani. Anlatabiliyor muyum? Haşlanır, bacağı haşlanır, ah diyemez. Son arkadaşı sorar ne oldu diye, sen dersin yok bir şey dersin. Tamam mı? Bak bu ne kadar çok şey anlatıyor.
Kesinlikle.
Sinema budur yani.
Böyle bir şey. Sen şimdi aynı anda yazıyorsun, yönetiyorsun.
Evet.
Tiyatro oyunu yönetiyorsun.
Tabii, tabii.
Kitap yazıyorsun. Sihirbazlığa devam ediyorsun.
Tabii, tabii.
Hatta
yılda 200 gösteri yapıyorum ben sihirbazlıkta.
Evet, 200 gösteri yapıyorsun. İşte Uluslararası Sihirbazlar Derneği'nin ödülünü almışsın.
Tabii, tabii, çok
hani bunun çok önemsediğim için burada söylemek istiyorum. Bu disiplinler arası ya da geliyorsun mesela benimle Bir Zamanlar Anadolu'da Allah Dağcı gibi filmlerde oynuyorsun.
Aynen,
ve tam ters köşe şeyler yapıyorsun.
Tabii.
Şimdi bütün bu geçişler senin hayatında nasıl? Benim çok sevdiğim bir şey, çünkü ben de biraz öyle birisiyim. Yani çoklu iş yapmayı seviyorum ve bir yaptığımı öbür tarafta çok yapmıyorum.
Tabii,
öyle
tabii.
Bir yanım var. Sen nasıl yapıyorsun?
Şimdi benim yapma şeklimi anlatmanın benim için neden önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü burada ben kendimce bir metodoloji içindeyim. Bir algoritmam var. Hı. O algoritmayı paylaşmaktan zevk alıyorum. Hı. Bir iş yapmanın birden çok yolu vardır. Yani şimdi mesela şunu yapabilirsiniz. Bazı insanlar iğneyle bir kuyu kazarlar. Bütün hayatları boyunca şey yapar. Bu insanların kafaları ona yatkındır. Mizaçları ona yatkındır. Öyle yaparlar. Bazıları benim gibi olan insanlarda yani şunu yapar, orada gider biraz kuyu kazar, orada gider biraz işte taş taşır, orada gider ama unutmaz bunları.
Hı hı.
Bunlara geri döner. Ben sonuç odaklı bir insan değilim, süreç odaklı bir insanım. Ben yapmaktan zevk alıyorum. Onun için ben yaptığım işlerde ödül peşinde koşmam. Yani bir şey yaptım, sonunda alkış alacağım, şey olacak. Onun
için ben kendisi bir ödül
ben
zaten.
Peşin alıyorum zaten yani. Ödülü ve onu yerine getiriyorum.
Çok
yani
güzel.
İşi yapmak benim için aslında parasını aldığım bir şey.
Evet, bu benim için de böyle.
Şimdi bu benim
musun?
Şeyim böyle olduğu için tabii burada da 30 sene 40 sene bilmem ne kendimizi bildiğimizden beri bu işlerin içinde olduğumuz için zaman içinde tabii birikiyor. Yani beceri seti de birikiyor, yapmışlığın da iş bitirmişliğin de birikiyor. Başka türlü olmaz. Burada demek ki şöyle bir şey var. Yani ben şanslı bir insanım. Kendi mizacıma, kafamın çalışma şekline uygun bir hayata doğru kendimi yönlendirmişim ya da şartlar onu
tabii.
Şey yapıyor. O açıdan şanslıyım.
Şanslısın. Bence sendeki en önemli özellik, ben de öyleyim, esnek davranabiliyorsun. Yani kendine kotalar koymuyorsun.
Yok.
Deniyorsun, deneyime
Hayır.
açıksın.
Tabii, tabii.
Bunlar önemli şeyler. Hani Türk sinemasında baktığımız zaman bazen senin yayınlarını da izliyorum da hani bizim de kendi tarihçemizde bayağı bir tarihimiz oldu değil mi? Hani buraya emek
tabii,
veren
tabii,
insanlar
tabii.
noktasında. En sorunlu bulduğun alan neresi sence?
Şimdi en sorunlu bulduğum alan bilgi sorunu. Yani ama şimdi şöyle yani,
evet, maalesef
yani çok iyi niyetli şahane insanlar gelmiş geçmiş Türk sinemasından. Her yerde olduğu gibi yani çeşit çeşit insan var, çok değerli insanlar da var falan. Bilginin daha zor olduğu dönemlerde biraz daha bunu anlayabiliyorduk. Yani nereden öğrenecek, ne yapacak, okullar hani memlekette Oxford mu vardı da gitmedik mi? Şimdi ona anlayabiliyorduk ama şimdi anlayamıyorum onu.
Tabii her şey var çünkü.
Şimdi her şey var. Yani her şey olan bir yerde de şu bilginin bu kadar kolay ve demokratik ve bu kadar ucuz bir hale geldiği bir dünyada eş zamanlı olarak büyük bir burnu büyüklük oluştu. Yani bilgiye aşağılamaya yönelik bir refleks oluştu. En büyük sorun bu. Yani bilen bir işe hakim olan, onu hakkıyla yapan insanların şeyine bakmak istiyorum ben. Şimdi bir tenis maçına gittiğin zaman, Roland Garros seyrettiğin zaman sen orada bu insanların becerilerine bakmıyorsun ki, zekasına, oyun planına, birbirleriyle kurduğu psikolojiye, o ilişkiye bakıyorsun. Şeye bakmıyorsun. Aferin ne güzel vurdu diye. O yani ortaokul sorusu o.
Kesinlikle.
Bizde hala aferin ne güzel tuttu kamerayı.
Şu laf beni çok rahatsız eder. Bazı planlar çok güzel.
Ne
demek yani? Allah yani bir bütünden yani. Bahsetmek zorundayız.
Evet. O işte bilgisizlikten oluyor. Yani burada kötü niyet yok, bir şey yok.
Yok hayır
falan.
Ama işte orada evet.
Hayatta kurulan yanlış bir ilişkiyi görüyor Türk sineması. Bir de Türk sineması dediğin şeyde bununla yüzleşmemiz lazım. Çok fazla intihal var Türk sinemasında. Çalma, çırpma, intihal, arsızca, plansızca veyahut da hani önemsemeden başka işleri aparma, götürme işleri bir alışkanlık Türk sinemasında.
Kopyala yapıştır alışkanlığı.
Evet ama şimdi bu bir hak haline gelmiş bizde. Bizim tarihimizle yüzleşmemiz lazım. Öyle olmaz o işler. Yani oturup Yeşilçam şöyleydi bilmem neydi. Yani öyle olmuyor o işler. Geçmişe öyle bakıyorsan bugününe de öyle bakıyorsun. Geleceğine de öyle bakıyorsun. İnsan geçmişe illa şey için bakmaz. Gurur duymak için bakmaz.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Yani.
Biraz kendi öz eleştirini de yapabilmek
evet,
durumundayız.
Evet.
Bilgiye ulaşma ve bilgi edinme konusunda herkes bir kestirme yolu. Yani kısa yolu tercih
evet.
edip benim genel genelde öğrencime söylediğim bir şey var. Başkasının deneyimi sana bilgi olmasın. Sen git al onun deneyimi diye bırak. Gidip onun yönetmeliğini ya da bir şeyini okumak yerine onun ne yaptığını dinleyip oradan öğrenmeye çalışan bir sistemdeyiz yani. Senin çok yoğun çalıştığın iki alan, bir senaryo alanı, bir de oyunculuk. Şimdi önce senaryoyla başlayacağım. Kendini yaratırken, bir şey yaparken nasıl bir ortamda ve ne matematiğini ne kadar düşünüyorsun, ne kadar duyguya bırakıyorsun? Sipariş bir işse o istekle kendi isteklerin arasında nasıl bir bağ kuruyorsun?
Harika bir soru. Çok teşekkür ederim. Şimdi başka insanlar başka türlü yapıyor olabilir. Benim çalışma şeklim şu. Bir kere benim için iyi hikaye diye bir şey yoktur. Her şey iyi yazıldığı zaman her şey iyi hikayedir. Doğru. Hikaye dediğin şey de bir işe ne kadar ince baktığınla alakalı. Yani mesela musluktan akan su hiç ilginç değil ama sen ona mikroskopla, elektron mikroskobuyla bakarsan içinde neler neler görürsün falan filan gibi. Dramatik yazarlıktaki iş aslında ince bakabilme meselesi. İnsan duygularına ve davranışlarına ince bir yerden bakabilme ve sıradan bir bakışta görülmeyen şeyleri gösterebilme. Şimdi bir kamera icat edilecek yakın zamanda. O kamera icat edilecek biz işsiz kalacağız. O kamera insanların iç dünyasını gösteren bir kamera olacak. Hani MR cihazlarında artık içimizi, kemikleri, şunları görüyorlar. Yakın zamanda bir kamera çıkacak. Beynimizin içinde dekileri, duyguları gösteren bir kamera. O kamera bulunana kadar biz bu işi yapmak zorundayız. Biz insanın iç dünyasında o incelikleri göstermek zorundayız. Şimdi dolayısıyla benim için iyi hikaye, kötü hikaye yoktur. Bir hikayenin nasıl anlatıldığı vardır. Birincisi bu. İkincisi sipariş olabilir. Her hikaye, her iş benim için siparişti. Çünkü günün sonunda kendime bir sipariş veriyorum.
Tabii kendi müşterisiyim
ve kendime sipariş verdiğim zaman hatta ben şey de yaparım yani şu tarihte bitecek falan diye de yaparım.
Güzel.
Senarist adaylarına falan bir tavsiyem var. Yani en iyi senaryo bitmiş senaryodur. Bak onu söyleyeyim.
%100.
Yani en iyi senaryo bitmiş senaryodur. Onun için bir tarih yap. Şimdi ben kesinlikle bir filmin tamamını görmeden masaya oturup yazmam. Yani tamamını derken ama şeyine kadar yani her sahnedeki her diyaloğu her şeyi kafamda defalarca evirip çevirmeden ben oturup yazmam. Ben bitmiş bir şeyi yazıyorum. Tamamı bitmiş yani dakikasına saniyesi değil ama dakikasına kadar bilirim yani yazmadan önce, yazma sürecinden önce. Kafamda ben tamamını çözmüş olurum, bitirmiş olurum. Yazarken bir şey bulmak falan çok nadir. Bir diğeri de şu, şimdi ben algoritmayla yazan bir insanım. Ve bu algoritmanın da bir özelliği var. Ben şimdi yazardan seyirciye doğru yazmam, seyirciden yazara doğru yazarım.
İlginç bak, tabii, güzel. Tabii. Çok ilginç. Bu önemli.
Burada
bir
da
şey.
Mesela bir şey söyleyelim yani shortcutlar, kestirme yollardan biri. Yani bir şeyi hızlı öğrenmek için kestirme, pratik bir püf noktası diyebileceğim şeylerden biri. Mesela filmin ne olduğu hiç önemli değil. Sinemaya gidip aynı filmi ama üst üste 10 kere 20 kere izlesinler ama seyircilerle beraber izlesinler.
Tabii.
O bir şey getirir insana, refleks getirir.
Zaman zaman kendi yaptığım böyle hani ben şey yazmıyorum etmiyorum ama bir yapımcının her zaman
yapımcı da aynı. Yapımcı da işte
evet onu
tabii bitmişini gören
bitmişini
bir insan.
Gören bir insan ama tabii. Ben mesela sen bunu biliyorsun. Bir yapımcının her zaman hep yatırımcıdan ayrı olduğunu düşünüp işte oyunculuk da anlaması lazım.
Tabii ki.
Senaryoyu çok iyi anlaması lazım ne okuduğunu.
Allah.
De burada kendime göre bana göre burada bana göre diye bir şey yok. Bir şey bir vizyon sahibi olmak gerekiyor.
O da çok acayip. Sizin işinizde hiç kimse anlamaz. Yapımcı diye ha ne oldu bilmiyorum ne. Yani,
tabii.
Sinema yapımcı çok... işidir bak. Sinema yönetmen sanatı falan diyor. Olabilir sanat kısmı olabilir ama sinema pratiği yapımcı işidir
biraz
abi.
Orada da tabii. Aslında birçok şeyi baştaki konuşma gibi hani bir kaosu yönetiyorsun
tabii.
Ve bir tek ses çıkarmaya ben bazen orkestra şefi gibi görüyorum çünkü tabii. Her yerden bir ses geliyor ve aslında tabii. Bir de beste var bir de bestenin
bak,
ruhu.
Bizim sinemamızdaki en zayıf halka da yapımcı halkası.
Kesinlikle bence de. Oyunculukta da çok şanslıyım ki iki kez de beraber çalıştık. Her girdiğin filmde bir renk, bir doku, bir şey katıyorsun. Ben birdenbire oradaki karakter görmeye, o otopsi memuru muydu işte tabii, onu tabii, görmeye tabii. Vesaireye
ama
başlıyorum.
Ama bir nedeni var onun.
Onun nedeni ne? Evet onu sorayım
şimdi,
sana.
Şimdi onun nedeni çağımızda Türkiye'de bir başka ülkelerde de oyunculuğun bir devrimsel bir dönüşüm içinde olmasın. Hı-hı. Ben ayrıksı kaldığım için öyle gözüküyor. Yani benim ait olduğum ekol ayrıksı bir ekol. Oyunculuk ekolü olarak ayrıksı olduğum için öyle gözüküyorum. Evet tabii ki oyunculuk becerilerine sahibim. Orada sorun yok. Diğer oyuncularda da sorun yok. Onlar da o becerilere sahip. Onlar da zeki insanlar, şahane, müthiş insanlar yani.
Tabii ki kesinlikle.
Fakat
ama
ekol farkı var.
Karakteri orada bir şey oluyor.
Şimdi benimkinde ben hiper realist oyuncuyum. Ben bunun eğitimini aldım. Son 20 yıldır bununla çalışıyorum. Bunun kendine göre başka bir şey yok. Çok özetle söylemek gerekirse hiperrealist oyunculukta sen alelade olmayı öğreniyorsun. Kontrollü bir alelade'liğin uzmanlığı hiperrealist oyunculuk. Bir önceki oyunculuk ekolünde de şöyle bir şey var. Oyuncu olduğunu unutturmaya çalışarak oynamak. Doğal oyuncu olduğun biraz anlaşılmasın, ona çalışmak. Ama hiperrealiste oyuncu sözcüğü bile yok. Yani alelade, kontrollü, tekrar edilebilir alelade'lik. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla benim enstrümanımdan farklı bir ses çıkıyor. Başka bir enstrümanım olduğu için.
Evet, o da aslında o ekinler, hayat deneyimleri vesaire.
Evet, onlar olur içinde. Ama Erol Babaoğlu da öyle mesela. Anlatabiliyor muyum? Birkaç başka insanı da sayabilirim yani. Bu ekolde olan.
Doğru söylüyorsun.
Ozan Dağara mesela, o da öyle filan.
Sen oyuncuları yönetirken
tabii
nasıl bir metot izliyorsun? Nasıl bir ilişkin
var oyuncularla? Şimdi oyuncu yönetimi çok kazık bir iştir. Oyunculuk yönetimi bilmeyen bir insanın yapabileceği bir iş değildir. Allah kolaylık versin. Yani genç yönetmenlerin korkusu odur. Onun için monitörün arkasında saklanırlar, kulaklığı takarlar, oyuncular korkarlar. Oyuncu yönetmek çok zor bir şeydir. Neden çok zor bir şeydir? Çünkü o bilgiye ulaşmak çok zordur. Bak, dünyada bir sürü rejisörlük okulu var, bilmem ne var. Yani 5 tane dünyada iyi oyunculuk hocası bulamazsın. Oyunculuk yönetimi hocası bulamazsın. Şimdi oyunculuk yönetimi demek şu demek. Bir sette kimler var? Hiç oyuncu olmayanlar, biraz oyuncu olanlar, eklektik oyuncu olanlar, tecrübeli oyuncular, yaşlısı, genci, o ekolden geleni, bu bilmem ne olanı. Bırak psikoloji, bilmem neyi yönetmek için. Şimdi bu dillerin hepsine hakim olman lazım.
Doğru.
O zaman ne oluyor? Tek bildiği alet, çekiç olan her gördüğün içi bir başı zanneder gibi bir şey çıkıyor ortaya yani. Oyunculuk yönetimi için çok geniş bir gereç repertuarın olması lazım.
Peki ilişkini nasıl kuruyorsun oyuncularla? Sert bir yönetmen misin?
Hayır canım, hiç sertlik bir şey yok. Şimdi benim için şöyle bir şey, şimdi hangi ekolün oyuncusu, hangi dili konuşuyor, hangi oyunculuk dilini konuşuyor onu bildiğim için ben. Oyunculukta 3 tane şey vardır. Bir tanesi senin o sete gelmeden önce yaptığın, çok önce yaptığın oyunculuk becerileri şeyi. Onu yaptın 10 sene önce o. Sonra sete gelmeden önce okudun metni, bilmem ne yaptın. Entelektüel bir hazırlık yaptın. Kendini hazırladın. Oyun şöyle oynayayım, şu duyguyu şöyle anlatayım dedin. Bu hazırlık sonunda oyuncuyla ilişkiye geçmek gerekir. Ki aynı kararları verin. Tabii. Onu sette yapmayın. Yani setten önce yapın onu. Aynı kararları verin. Yani buraya kıskançlıkla mı yaklaşacaksın, öfkeyle mi yaklaşacaksın falan filan. Sette ya da tiyatro sahnesinde bizim yaptığımız oyuncu yönetiminin yaptığı şey şudur. Ben bir kontrol kulesiyim ve uçağı yönlendiriyorum. Bu konuşma da çok net bir konuşmadır. Yani az, çok. Şundan koy, bundan azalt.
Çok önemli bir şey söylüyorsun. Hakikaten bu bambaşka, bu
kontrol. Ben bir sete gittiğim zaman bir yönetmen bana bir rolü anlatmaya çalıştığında, yani oynayacağız ya mesela, şöyle konuşuyor. Şimdi abi bak şöyle düşün, onun babaannesi var ya falan dediği zaman ben dinlemiyorum zaten onu.
Onu soracaktım tam.
Yani dinlemeyi hak edecek bir laf söylediğini dinlersin. Bilmeyen bir insanın, ben niye konuştuğum karşımda bır.
Sen oyuncu olarak gittiğinde işte yönetmenle olan ilişkinde de aynı kriterleri tutuyorsun o zaman.
Tabii ki. Tabii.
Yani seninle tabii başka bir boyutta bir ilişki geliştirmiş olması
tabii
gerekiyor.
Tabii. Yani benim de çok kolaydır. Ben bunları konuşmalarımda falan çok anlattığım için. Zaten benimle çalışan insanlar da hep beni tanıyan insanlar oluyor. Yönetmen arkadaşları falan. Şimdi bu bir simbiyosis ilişkisidir. Yani bu çok önemli bir şey. Yönetmen biliyor, oyuncu bilmiyor değil. Olur mu öyle şey? Yani adam uçağı uçurmayı bilmiyor mu? Niye şeye ihtiyacı var? Kontrol kulesine ihtiyacı var.
Aynen.
Anlatabiliyor muyum? Ben dışarıdan göremem. Eserin bütününü göremem. O anda ne olduğunu göremem. Öbür oyuncuyla bilmem ne olduğunu göremem. Ayrıca ben bunu şimdi yönetmene hizmet etmek için yapıyorum orada yaptığım şeyi. Onun için benim o yönergeye ihtiyacım var. O yönerge olmazsa ben iki kat stresli olurum. Stres. Kaybolurum yani. Birçok yönetmen arkadaşım bana geliyorlar. Ben onlara bazen bir günlük, iki günlük seminerler yapıyorum. Oyuncu yönetimi seminerleri.
Bence çok değerli bir şey.
Evet, değerli çünkü yani bu şeyin için değiliz hep beraber.
Tabii.
Bilgiyi paylaşmamız lazım.
Başka bir şey. Peki şunu merak ediyorum aslında. Ben seninle birkaç kez yan yana film seyretme fırsatım oldu. Aslında belki sen o zaman söylemedim ama söyleyebilirim. Çok şey de öğrendim. Çünkü senin bu işte algıyla olan ilişkin, senaryo biliyor olman. Film seyrederken de aslında bütün meselenin hani damar noktalarını nokta atışı söyleyerek devam ediyorsun. Şimdi bu seni aslında film seyrederken yoran bir şey olmuyor mu? Çünkü bir şekilde alt şifreleri görüyorsun, alt metinleri görüyorsun. Aslında aslında tam olamamışı görüyorsun ya da olmuşsa vay nasıl olmuş diyorsun. Bizim seninle seyrettiklerimizde böyle çok bayağı bir...
Biz artık o...
Oluyor ama senin hani buradaki şeyini şunun için söylüyorum. Hani o subliminal mesaj insanın algısı yani çünkü şunu gördüm hayatımda belki 15 sene önce falan bir senle yan yana Antalya'da film seyretmiştik. Belki sen bile unuttun. Öyle noktalar yaptın ki ben çıkışta not aldım. Dedim ki buralar çok... Hayır önemli noktalar yakalıyordun. Yani orada onu kaçırdın. Aslında seyircinin duygusunu önemseme dediğin şeye bağlayacağım buradan. Neden sıkılıyoruz? Seyircinin aslında bizi biraz böyle hafife almasından hani sıkılıyoruz eğer böyle bir şey olduğunda. Bunu yapabilmek için aslında o donanım nasıl olmalı? Yani bütün bu söylediklerini görüyorum ama çok izlemek mi gerekiyor, çok okumak mı gerekiyor?
Teşekkür ederim. Şunu söylememiz lazım. Biz artık tabii bu işin profesyonel olduğumuz için filmler bizim için yapılmıyor.
Ben tamamen profesyonel seyrediyorum. Yani
evet,
hiç zevk aldığım
yapılmıyor ama yangınlarda itfaiyeci için çıkmıyor. Yani o da böyle bir şey.
Bu güzelmiş.
Evet. Şöyle söyleyelim. Bu bilginin durması lazım. Şu açıdan durması lazım. Şimdi çok fazla bilgi de sinemanın ruhunu öldürebilen bir şey olabiliyor bazen.
Kesinlikle işte.
Şimdi şöyle düşünelim mesela bir çocuklarla ben biliyorsun çok gösteri yapıyorum çocukları çok seviyorum. Çünkü çocukların dünyasındaki şimdi bir sihir bir büyü bir rüya kurulduğu zaman o rüyayı bozmayacaksın. Yani bu yetişkinlerin dünyasında da öyle olur. Yani Selvi Boylum al yazmayalım oturalım tahlil edelim filmi felaket bir filmdir yani. Dramaturjik açıdan yani okullarda böyle yazmayın diye öğretebileceğin kadar sıkıntılı bir filmdir. Ama duygusu çok yüksek. O duygu tabii o duygu yani müthiş bir şey kapsayıcı bir şey ama işte o bilgi de o duyguyu yapmıyor. Onun için kategorik olarak yok saymamak lazım. Söyleyeceğim şeyleri söylemiyorum bunu söylemem lazım yani çünkü şey değil. Çünkü insanlar şeyi zannediyor yani bu çok bilmişlikle bir sanat o yani evet sanatta bir şey de bileceksin. Neyi bilmediğini de bileceksin. Bazen bileceksin bazen bilmeyeceksin. Bu böyle. Fakat bununla beraber şunu kesinlikle görmek lazım. Kardeşim hikaye anlatıcılığının bir numaralı kuralı nedir? Bir seni dinleyecek ya. Yani seni dinleyen biri yoksa hikaye mi anlattın yani?
Aynen öyle.
Ona abuklama denir. Yani kendi kendine konuşan insan abukluyor der. Bir hikaye anlat. Birisi dinlemeden hikaye anlatılır mı? Biz gidiyoruz film seyrediyoruz. Kimse seyretmiyor. Sıkıntıdan patlıyor. Ne oldu şimdi film mi bu? Yani. Belki film. Hani bilemem kozmik bir yerde film de olabilir bak hani bunun örnekleri var hani yüksek sanatta onu demiyorum bağnazlıktan konuşmuyorum ama.
Biliyorum farkındayım ne demek istediğin gayet iyi anlıyorum.
Eğer böyle bir şey tercih ediyorsan bu mecrada bu sanat formunda bir hikaye anlatıcılığına soyunuyorsan o zaman şöyle yapalım bak bizim sihirbazlar var. Hı. Benim sihirbaz arkadaşlarım yani müthiş adamlar müthiş kadınlar acayipler yani tamam mı? Şimdi Enver, Berk, Bülent hepsi acayip yani. Bak sana bir hemen buradan çıkalım hemen. Yani yarın bir sosyal deney yapalım. Bu insanların herhangi birini, dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye'nin herhangi bir şehrindeki bir işte Atatürk Meydanı'na koy. Bir saat sonra bak bakayım para kazanıyor mu kazanmıyor mu? 50 tane, 100 tane hayranlığı olur. Enver çıkar oraya Atatürk Meydanı'na sihirbazlık yapsın sokakta. Bir saat sonra peşinden yürüyen 100 kişi olur. Bunlar böyle sanatçı. Hı hı. Şimdi işi bilmeyen insanlar abi o zaman bize şeyi gösteriyorlar. Bir işi öğrenme süreci. Öğrenci filmi görüyoruz biz.
Benim hep söylediğim bir şey var. Mesela şey karışıyor ya kısa filmle öğrenci filmi. Yani öğrenci filmi kısa film değildir.
Değil
kısa
tabii canım.
Kısa film bir şeydir yani.
Ay ben Türkiye kadar kısa filmin bu kadar uzun olduğu bir memleket görmedim ya. Ama senin cennetteki dönüm arazilerin var. Ben sana söyleyeyim. Çünkü o kadar çok film jürisi oldun ki
evet,
hayatta.
Evet artık
senin
yapmıyorum.
Günah
çok,
hiçbir şey
evet,
kalmamıştık. Sevat
olsun. Valla uğraşıyorum. Şunu çok önemsiyorum. Benim kendi mesleki olarak da çok güvendiğim ve sevdiğim bir şey sezgiler. Yani sezginin çok kıymetli bir şey
tabii,
olduğunu
tabii.
hissediyorum. Senin sezgilerin ne kadar seni yönlendiriyor?
Şimdi sezgiyi tanımlayalım. Sezgi algoritmanın girmediği yere sezgi denir. Hmm. Neden algoritma girmez oraya? Çünkü
sordum.
Anlık şeylerde. Bazı şeyler sen içindeyken, senin kaydetmeye vaktin yokken, kataloglamaya vaktin yokken değişen şeylere sezgi denir. Yoksa sezgiye ihtiyacımız yok. Algoritmadan bakarsın. Yani yapay zekanın giremeyeceği bir yer varsa odur. Çünkü anında
zaten
değişmeye
o, tabii.
yetişebilecek. Tabii. Yani sezgi dediğim bu. Fakat sezgi anlık bir şey olduğu zaman karanlığa atılmış bir kurşuna benziyor. Sezgiye açık olursan hayatın birçok alanında,
tabii.
üretim alanında birçok kere sezgini test etmiş olursan oradan kendince bir örüntü çıkartabilirsin. Yani bir yarım algoritma aslında sezgi.
Evet, evet,
ve
evet,
kullanırım.
Mesela şunu çok merak ediyorum sende. Sahneye çıktığın zaman sihirbazlık için. Tiyatroda bu böyledir ya. Bazen hiç böyle ben ders verirken bile bazen öğrencinin o enerjisinin düşüklüğünü hissederim.
Tabii, giderim.
Baktın ki istediğin gibi yürümüyor.
Yürür mutlaka.
Yürütürsün.
Tabii.
Yani peki terslik başına gelmedi mi hiç bu sihirbazlıkta?
Gelmez. Yani mümkün değil. Dünyanın dibinin çıkması dahil olmak üzere bütün senaryoların hepsi var benim algoritmamın içinde sahneye çıktığım anda.
Çok enteresan bir şey ya, bu müthiş bir şey. Büyük bir zenginlik aslında bunu biliyor olman.
Sihirbazlık çok zordur. Oyunculuğa
çok
falan
zor
benzemez.
%100 biliyorum. Büyük bir zenginlik. Peki bu anlamda öğrenci yetiştiriyor musun?
Masterclass yapıyoruz biz.
Masterclasslar yapıyorsun. Sana bir proje geldiğinde kırmızı çizgilerin neresi? Yani neye hayır diyorsun?
Açıkçası benim çok hayır diyeceğim proje gelmez.
Aslında sen benim tanıdığım en uzlaşmacı adamlardan birisin.
Evet şundan da
hani
gelmez.
Bir yol bulunur eninde
evet,
sonunda.
Evet bulunur bulunur. Ya, Kapalı Çarşı'da bir laf var. Çok seviyorum. Diyorlar ki ya merak etme her bir kör alıcının bir kör satıcısı
evet,
vardır
aynen,
diyorlar.
Aynen.
Yani benim radarına benim girdiğim insanlar da benim radarıma girmiş insanlar oluyor genellikle.
Tabii. Beraber zaten
evet,
aynı dünyada.
O ekosistemde oluyoruz.
Biz mesela seninle şunu çok iyi hatırlıyorum. Çok arama bulma toplantısı da yaparız. Bazen fikirler
tabii.
çarpışır. Hiçbir şey çıkmayabilir, çıkabilir vesaire. Bizi takip eden, izleyen ve dinleyen için söylemem gerekiyor. Çok disiplinli bir oyuncusun.
Çok.
Hiç saniyesinde gelir, her şey hazır. Ve çok ilginç arkadaşım Kubilay'la. Sette. Ben
yok,
de öyleyim.
Sette,
evet oyuncu Kubilay arasında ama tabii. Ben de biraz öyle olduğum için birbirimizi tabii. Hiç unutmuyorum. Bir zamanlar Anadolu'dan döndük. Orada o işleri yaptık filan. Hatta senin de sahnelerin oldukça zordu. Öyle hatırlıyorum.
Tabii, tabii.
Ve sonra Beyoğlu'nda bir yerde bir akşam bir sarıldık ya.
Tabii,
biz
tabii,
sette
tabii,
sarılmamıştık tabii. Birbirimize tabii. Diye konuştuk seninle. Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Yine şimdi ben sette niye öyleyim biliyor musun? Çünkü bir iş yapmak istiyorum. Bu işin içinde çok fazla değişken var. Hmm. Yani oyunculuk yaparken bir sürü şeyi yönetmen gerekiyor. Hmm. Şöyle düşünün. Mesela ezberin iyi değilse kafan oraya gider. Öbür şeylere enerjini pek iyi harcayamazsın. Beyin multitasking yapmayı seven bir şey değildir. Aynı anda birden çok görevi ifa etmeyi seven bir şey değildir. Hmm. Onun için oyunculuk yaptığın zaman kapatacaksın. Diğer şeyler otomatiğe bağlanacak.
Tabii. Hmm.
Ki neyle uğraşıyorsan onunla uğraşabilirsin. Ustalık niye zor? Sanatlarda çünkü meleke kesbetmesi çok uzun zaman alıyor.
Tabii,
onun için ben sette mekaniğimdir. Onları düşünmek istemiyorum çünkü.
Evet kapatıyordun tabii ki profesyonel olarak ama böyle bir şey çünkü.
Metot bu ama.
Evet
yani.
Sınırları koymak noktasında mesela senin de oluyordur. İkimiz normal hayatta eğlenceli insanlarız.
Tabii yok.
Birden insanlar evet tabii. Çalışırken ciddi olunca çok sert falan diyorlar
yok,
ama
yok,
öyle olmam da gerektiğini
tabii, tabii.
Düşünüyorum açıkçası.
Tabii.
Peki hayal kırıklıkların neler?
Ben hiç hayal kırıklığı olmaz bende. Hiç hayatımda hayal kırıklığı yaşamadım.
Abi süper bir cevap. İlk defa bunu böyle bir cevap alıyorum. Hayal kurmuyor musun o anlamda?
Abi ben hayal oluştururum. Şimdi hayal oluşturduğun
evet.
Zaman tamam mı? Bir hayal gördüğün zaman yani geleceğe yönelik bir şey. Ben şimdi kafamı kapatıyorum. Bir satranç oyuncusunun hamleleri görmesi gibi. Ya onun içinde adam kaybedebilir. Bilmem ne olabilir. O da var onun içinde.
Tabii doğru söylüyorsun. O olasılıkların hepsini
tabii,
biliyorsun.
Tabii hepsi var. Yani
beklentilerini de ona
tabii,
göre planlıyorsun.
Yani.
Aslında bu o kadar değerli bir şey ki çünkü biz aslında kendi yapacaklarımız veya olabilecek şeylerin üstünde burada hani çok beyin algoritma falan konuştuk ama bir de zihin var seni her an aldatmaya
tabii, tabii.
Çok hazır bir noktada bekliyor
tabii, tabii.
Yani seni iyi bir şeye inandırmak istiyor
tabii,
ya da
tabii.
Haksız olduğun bir şeyde haklı olduğuna inandırmak
tabii, tabii.
İstiyor o devreye giriyor sen onu çok iyi kontrol ediyorsun
ya mesela
yine,
öfke hissediyorsan
öfke.
Mutlaka bencil bir şey vardır
tabii.
Ucu sana dönmüştür yani kızgınlık başka bir şeydir öfke başka bir şey öfkede mutlaka sen ya kendine ilgili çözemediğin bir şey vardır.
Tabii, ben kesinlikle buna inanıyorum. Hani sorunu hep dışarıda bakan insanların
yansıtma
genel yansıtması. Bilmiyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Bir şeye çok o kadar öfke ki ya sen galiba başka bir şeye
tabii.
Kafanı taktın
tabii.
Dedim ve aslında tabii ki böyle bir yetkin falan yok ama samimiyetimize istinaden iyi bir etkisi oldu.
Tabii tabii.
Bunu nereye getireceğim? Neden filmimi çekemiyorum? Meselesinde de insanlar aslında bu sadece film çekmek değil yani hayatındaki yapmak istediğim bir şeyi yapamamaktan ve benim aşağı yukarı 40 yıla yakın bir süredir hep duyduğum bir şey olduğu için aslında imkansızlıksa vesaire ise şimdi ben 90'lı yıllarda 80'lerin ortasında bu işe girdim en imkansız zamanları biliyorum ama ne kadar çok imkan ve fırsat yaratabiliyor insan bu noktada İnsanların bu sorunu kendinde değil de başka bir yerde görme durumuna ne diyeceksin? Özellikle bizim sektörde çok olan bir şey.
Ya film dediğin kaç para ki? Kaç para ya film?
Bilmiyorum artık son 5 senedir film yapıyorum.
Kaç para olacak? Hayır bir şey soracak. Yani şurada bir yerde bir çekim yapıyoruz. Şurada bir daire kaç para?
Tabii.
Sokaktaki araba kaç para?
Tabii.
Sokakta 500 bin dolara, 300 bin dolara, 100 bin dolara araba var. Orada bir daire almaya kalkıyorsun Kütahya'dan 300 bin dolar. Yani kaç para ki film? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Var mı böyle bir paramız? Olmak zorunda değil.
Yaratıcılıkla para. paranın ilgisi.
Hayır, eğer şeyse bir insan böyle bir hayaline engel olan şey $1 milyon, $2 milyon bilmem neyse, bu başka bir şey. Ama mesela şeyse başka bir şey, bunu yapmam için bilmem ne yapmam gerekiyor falan gibi. Yani değil, bu onu ben engel olarak kabul etmiyorum. Yapan da yapıyor. Ama mesele şurada. O çok sert bir yer bu. Film falan yapmak istemiyorlar ki. Sınıf atlamak istiyorlar. Hayatta normalde onları beğenmeyecek erkekleri veya kadınların onları beğenmesini istiyorlar. Ondan sonra itibar görmek istiyor. Başka bir şey istiyorlar. Film falan yapmak istemiyorlar. Film yapmak istiyorlarsa önce gidip hakkıyla öğrenirler ya.
Tabii.
İnsan hakkıyla öğrenmeden ben filmi yapayım. Yani istiyorsan önce bir öğren.
Evet, bir öğrenmeyi dene.
Bir diğeri de şu. Şimdi eğer filmler bugün yapıldığı gibi yapılıyor olsaydı biz bugün sinemadan bahsedemezdik. Sinema gelemezdi. Ütüyle çektiler Doktor Jivago'yu. Yani anlatabiliyor muyum?
Tabii canım.
Böyle milyon dolarlarla bilmem nelerle olsa bu iş bugüne gelemezdi sinema.
Zaten şimdi benim sektöre girdiğim yaşa bakıyorum. 87 reklam sektöründe sete giriyorum.
Set dediği 3-5 kişiydi bir tane.
Hatta bir tane 88'e çekilmiş bir filmim var, onu bir ara koyacağım. Hı. Belki bu kanala koyarım, çok eğlenceli. Yani bir tane jip, bir tane masa, bir tane bir şey filan. Bir de tabii hiyerarşik bir şey, çünkü o kamera 35 milimetre filmlere ulaşmak, onları yıkamak tabii ve prosesleri uzun bir süreç. Halbuki şimdi ki imkanlarla yani yaratıcılığını gösterebileceksen bu önemli. Bir de tabii en büyük şey, senaryomu kimseye okutamıyorum. Ya ben de diyorum ki senaryonuzu okutmadan önce bir taslak, bir kendinize portfolyo oluşturun, onu gösterin.
Valla senaryolarını kimseye okutmak zorunda da değiller, kendileri gidip çekebilirler. Yani şeyde de bu 35 milimetre işi çok önemli bir kopuş. Sebebini söyleyeyim. Şimdi eskiden sinema filmi diye fiziki bir şey vardı. Pahalıydı, zordu, şuydu, buydu. Tamam, gayet güzel. Fakat bununla beraber iş yapma şekli de bununla beraber oluşuyordu. Her şeyden önce kamera blocking vardı. Yani bir sahnenin mizansenini kurmak vardı. Kameranın olabildiğince az geveze halde en çok şeyi anlatabilme imkanının yani peşine koşuluyordu. Tabii. Daha da önemlisi, kamera bir gereç değildi kamera.
Evet.
Bir otoriteydi.
Otorite, evet.
Biz kameraya oynardık. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Ve yönetmenler de buna göre planlama yaparlardı. Oyunculuk ona göre çalışılırdı. Motor dendiği anda, o konu sadece para falan değil yani. Motor dendiği anda hakiki bir sanatsal üretim bilmem nesinin heyecanı, atmosferi olur, yaşanırdı.
Tabii. Doğru, ben hatırlıyorum. Sesi de çıkardı. Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı çıktığı anda bir başka bir otoriteydi. Yani tabii, onun yanında hepimiz saygı duruşunda durduğumuz
şey
bir şeydi.
Şey gibiydi yani, tiyatroda prova yaparsın ama perde açıldığı zaman karşıda seyirciler varken o başka bir şeydir.
Tabii, kesinlikle.
O andır zaten hani. Şimdi o an tamamen ortadan kalktı. Üstelik şeyle de son dönemde, yani dünyada diziler, miziler bilmem ne falan filan, kamera bir dil olmaktan çıktı. Abuk subuk bir konuşmaya döndü. Yani D'leri dağları ayıramıyor ya insanlar. Yani kameranın bir dili olmaktan i̇şte çıktı.
Gene,
sadece bir kat kat kat kat kat yapabilmek için kullanılan bir gerece
orada
dönüştü.
Orada gene bilgiye ihtiyaç var, gözleme ihtiyaç var, resim bilgisine ihtiyaç var. Edebiyata ihtiyaç var, tiyatro, oyun seyretmeye ihtiyaç var. Bunlar eğer bütünsel olarak olmazsa zaten ilerlemiyor ve...
Ama şeye hiç ihtiyaç yok yani, kimsenin böyle bir mecburiyeti yok. Bu işleri yapmayı seçmiş ve kendilerini ifade etmek isteyen insanlar olsun. Yani niye gelip bu işi yapıyorlar? Yani mutsuz da oluyorlar. Doğru. Yani sinemada mutsuz oluyorlar, gidip başka şey yapsınlar.
İlginç bir şey var. Mesela kendini eğitmek olsun. Mesela işte sinema eğitimi gören okullarda arkadaşlar. Ben güzel sanatlar mezunuyum. Biz bir sene çerçeve, resim vesaire bunları gördük. Şimdi bir an önce haydi çıkalım ama film seyretme yok. Kim ne yapmış yok. Dünya klasikleri yok. Edebiyat yok. Her şey çok kompakt ve bir anda da kırmızı halı ve ödül peşinde
şimdi
koşmak gibi bir şey var.
Kötü bir, yani yanlış bir strateji. Şimdi ortalamanın içinde bir yerde bulunduğun zaman rekabet çoğalıyor oyuncular için, başka insan için. Yani 1 milyon kişiyle rekabet ediyorsun ama yetkinliklerin arttıkça rekabet çok azalır.
Azalır, evet. İşte yetkinliği güçlendirmek çok değerli
onu
diye düşünüyor. Evet, o önemli bir şey. Peki sen bir sinema filmi yapmayı düşünüyor musun?
Düşünüyorum ama şöyle, daha doğrusu sinema filmi yapmak yerine biz şimdi 2 senedir falan bunu bir oluşturuyoruz. Yani sinema filmi yapmak yerine sinema filmi yapılabilir hale getirecek bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Fakat şöyle bir şey oldu. Sinema artık üretici ile tüketici arasındaki mesafesi her geçen gün açılıyor.
Çok doğru, kesinlikle.
Şimdi bazı restoranlar var, farm to table diyorsun değil mi? Hemen orada çak çak çak çak domatesi patatesi tarlanda hop yemeğini yiyorsun falan. Tarlada masaya resmen. Şimdi sinemanın da bu farm to table'a geri dönmesi lazım. Yani hayal edenlerle, üreticilerle, tüketicilerin yani seyircilerin arasındaki şeyin tekrardan kısalması lazım.
Kesinlikle o bağın çok uzaklaştığında farkındayım. Çok açıdan.
Çok. Şimdi mesela bir filmden bahsediyorum. Diyelim ki sana bir projemi anlatacağım. Ya sen de dinliyorsun ben ama o arada aklından şey geçiyor. Jeneratör kamyonu kaç para? Bilmem ne falan. Anlatabiliyor.
Tabii.
Şimdi bir insan yani bu kadar zor olmamalı ya. Bir hayalim var alt üstü. Bir film yapacaksın yani. Hı-hı. Bir kamera, bir şey, senaryo, birkaç oyuncu, bir şeye ihtiyacı olması gerekiyor. Milyonlarca dolarlık şeylere o zaman bir yatırım projesine dönüyor.
Ve tabii yatırımı yapan da karşılığını istiyor. Seni değiştirmeye başlıyor.
Diyor ki yani ben para buraya mı yatırayım, şuna mı yatırayım bilmem ne. Şimdi bu başka bir dünya ve demek istemiyorum ki her film bu şekilde yapılsın ama şimdi bir şeyin peşindeyim ben. Bir sistemin peşindeyim. Senaryonun böyle yazıldığı, filmin böyle dizayn edildiği, etkisinin ancak ve ancak böyle çok büyük olduğu bir anlatım tarzının peşindeyim. O zaman iki kamera, iki oyuncuyla
kurmaya çalışıyorsun. Evet. Endüstriye uygun işler çıkabilir. Burada bir sıkıntı yok ama aslında biraz kısıtladığında yaratıcı çözümler de artıyor.
Yani şöyle, ben demek istediğim yani işi ucuzlaştırmak değil.
Hayır, bunu kesinlikle böyle anlamadım. Tam tersi yalınlaştırmak.
Öyle yalınlaştırmak.
Yalınlaştırmak.
Dili öyle kurmak. Öyle o yalınlığın gülle gücünü verebilmek. O zaman ama buna uygun bir senaryo yapısıyla.
Ona uygun o zaman üretimler birkaç yıl içinde başlayacak mı diyebilir miyiz?
Yok, şimdi bu sene, bu yaz yapacağız yani bir zamanı denk getirirsek dizayn ettik yani yapacağız dedim sen ben o bizim olan bizim tabii, arkadaşlarla
tabii,
yani.
Tabii. O tip üretimlere de tabii. Duygu olarak ihtiyacımız da var.
Tabii. Ama bir şey daha var. Bu festival döngüsünü de pas geçirerek.
Zaten bence festivaller de yeniden bir hani kendini yenileme ve bakma durumuna gelmek durumunda. Çünkü bir sürü yeni oyuncu çıktı ve bir sürü yeni mecra çıktı ve o içerideki o sistemlerin de bence zaman içinde yani 25 sene önceki sistemin bugün sürdürmeye çalışmak çok anlamlı gelmiyor bana açıkçası.
Da sürmüyor canım, Allah Allah, yeni hikayeler yapmak lazım, yeni tabii. şeyler. Dünyada tabii. her şey değişiyor. Bak tabii. biliyor musun? Acı ama bir taraftan da çok iyi bir şey oldu. Dünyada hepimiz aynı yaşa geldik. Bütün dünyadaki insanlar.
Aynen öyle oldu.
Çünkü sıfırlandı ya. Sıfırlandı.
Evet. Kesinlikle tanım, üretim ve her şey. Bugün biraz önce konuşuyorduk dışarıda.
Ya bütün aile kurumu değişti, devlet değişti, ticaret değişti, iklim değişti, o değişti, bu değişti. Hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz.
Aynen.
Hepimiz sudan çıkmış balık
Vallahi,
gibi.
Evet, kesinlikle.
Tarihin sıfır noktası gibi bir yerdeyiz yani. Değiz.
Hani neden filmimi çekemiyorum diyenlere biraz önce söylediklerini farklı bir şekilde söylemek ister misin?
Şimdi bir örnek de söyleyebilirim. Bana bazen bir takım projeler geliyor. Diyorlar ki falanca rolü için okur musun? Ben de fırsat buldukça okuyorum, bakıyorum filan. Sonra da yapmak istemediğimi söylüyorum. Neden yapmak istemediğimi söylüyorum? Çünkü orada benim için değil. Yani orada rol mol bir şey yok.
Yok. Hı-hı.
Sonra da diyorlar ki ama öyle olmayacak. Belki şöyle anlatacağız, böyle anlatacağız falan filan. Ama yani anlatacağın bir şey yok. Orada bir malzeme yok. Anlatacağım bir malzeme yok. Şimdi peki ben bunu niye yapayım? Yani sinema kendi başına kutsal bir şey değil ki. Yani Umre'ye giderim o zaman yani. Tabii. O vaktimi orada kullanırım. Yani niye gideyim de ben anlıyorum abuk sabuk bir şeyin içinde bulunayım. Abuk sabuk şeyin hayallerin peşine düştükleri için yapamıyorlar. Gerçekten. Çatır çatır yapıyor işte yapan. Yani eskiden de şöyle bir şey vardı. Mesela belki bazı sinemacılar vardı. Onlar da mesela politik gerekçelerle sesini duyurmak için bir şey yapıyor. Yapıyordu. Onu isteyen yapıyordu. Bir şey ya isteyen
yapıyor. Tabii. Yani, ya aslında itici güç, bir hedef, bir amaç, bir niyet. Orada senin biraz önce söylediğin gibi aman oradan da onu yapayım. Bir resme hizmet etmekten ziyade yapmak istediği şeye hizmet etmesi daha kıymetli.
Şimdi
herhalde.
Ben tabii hikaye anlatıcısıyım. Benim işim bu. Herkes böyle olmak zorunda değil. Ben hikaye anlatıcısı olduğum için şimdi ben bir hikaye anlatmak için bir mecrayı seçerken karar veriyorum. Yani bu şimdi bu roman mı yazmak lazım bunun için? Film mi yapmak lazım? Tiyatroda mı daha iyi etkisi olur bu hikaye? Yoksa bir sahne şovunda mı daha iyi etkisi olur? Yoksa arkadaşlara anlattığım bir hikayede mi daha etkisi olur? Bu kararları vermek lazım. Sinemada bir şeyi anlatıyorsanız bana kalırsa ancak ve ancak sinemada anlatılacak bir şeyse onu yapmak lazım.
Evet, kesinlikle. Kubilay, şahane şeyler söyledin. Sana çok teşekkür ediyorum.
Ben sana teşekkür ederim.
Vallahi iyi ki geldin.
Hadi sağ ol. Ben çok teşekkür ederim.